Ayrım 45, Cebel Avi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 435. 110. Bölüm. Kadri Arif ile dostluğunu ilerletip ona güvenmeye başlayınca onu genelde gece yarısı başlayan özel eğlencelerine davet etmeye başladı. Arif büyük salonda her türlü lezzetli yemeğin ve en güzel şarapların sunulduğu tuhaf bir davete katıldı. Burada güzel kadınlar çırılçıplak dans ediyordu. Arif bir yandan içkiden, bir yandan gördüklerinden neredeyse aklını kaybetti. O gece vekil harcın sefahatinin vahşi bir hayvan gibi her türlü sınırı aştığını gördü. Sonra vekil harç onu bahçede ay ışığının yansıdığı bir dereyle çevrili olan gür yapraklı bir çardak altında bir davete çağırdı. Şarap ve meyvenin yanı sıra biri mangal, biri de nargile içen iki tane de çok güzel hizmetçi kız vardı. Gecenin hafif esintisi çiçeklerin raihası, utların ezgisi ve şarkıcıların sesiyle yüklüydü. Bahçede nane kadar taze karanfiller, esrar çeken erkek adamları teskin eder. Dolunaydı. Dut ağacının bol yapraklı bir dalı rüzgarda eğildiği zaman ayın mükemmelliği görünüyordu. Dal hareketsiz kaldığı zaman da ışığı dalların ve yaprakların arasından parlıyordu. Kızın elindeki nargilenin kokusu Arif'in başını yörüngesinde dolanıp duran bir yıldız kadar döndürdü. Allah eteme rahmet eylesin dedi. Allah İdris'e de rahmet eylesin dedi vekil Arş gülümseyerek. Neden düşündün onu? Burada böyle oturunca. Etem hayal kurmayı çok severdi ama onun hayalleri Cebel Avi'nin kafasına soktuklarıydı. Güldü. Yakşanmaktan kurtardığın Cebel Avi. Arif'in yüreği burkuldu, mutluluğu söndü, üzüntüyü de. Ben hayatımda cani bir çete lideri dışında hiç kimseyi öldürmedim diye mırıldandı. Cebel Avi'nin hizmetkarı ne oldu peki? Onu öldürmek zorunda kaldım. Arif diye onunla alay etti Kadri, sen bir korkaksın. Arif dalların arasından görünen aya dikti gözlerini, uyuşturucu partisini ut ezgilerine bıraktı, sonra da bir parça esrarı sıkıştıran güzel hizmetkar kızın eline kaçamak bir bakış attı. Nerelere gittin diye ona seslendi vekil Arş. Arif ona dönerek gülümsedi. Akşamları genellikle yalnız mısınızdır? ''Burada akşamı beraber geçirmeye değecek kimse yok.'' ''Benim de Hanaş dışında kimsem yok.'' ''Yeterince esrar çekersen yalnız olmak sorun olmaktan çıkar.'' dedi Kadri küçümseyerek. Arif bir an duraksadı sonra konuştu. ''Biz bir hapishanede değil miyiz Haşmet mehapları?'' ''Ne istiyorsun sen?'' diye atıldı adam. ''Çevremizde hep bizden nefret eden insanlar var.'' Arif Avatıf'ın Ümmü Zanfil'in odasını evine tercih ettiğine dair söylediklerini hatırladı ve iç geçirdi. Nasıl bir lanet bu? Dikkatli ol yoksa eğlencemizi bozacaksın. Hayat sonsuza kadar eğlence olsun dedi Arif nargileye uzanarak. Sonsuza kadar mı diye güldü Kadri. Senin sihrinle hayatımız boyunca genç olarak tek bir nefes alabilsek yeter. Gecenin nemli havasını yumuşattı, bahçe kokusunu içine çekti. İyi ki Arif işe yarıyor dedi. Vekil Arş nargileyi güzel kıza uzattı. Ay ışığında gümüş renkli yoğun bir duman çıkardı. Neden yaşlanıyoruz diye esefle sordu. En leziz yemekleri yeriz, en harika içkileri içeriz, en iyi hayatı yaşarız. Ama zamanı gelince yaşlılık fark ettirmeden çıkar gelir. Hiçbir şey durduramaz onu. Güneş gibi, ay gibi sanki. Ama Arif'in hapları yaşlılığın soğukluğuna sıcaklık verir. Senin yapamadığın bir şey var ama. Nedir o efendim? Vekil Arş ay ışığında kederli görünüyordu. En çok nefret ettiğin şey nedir? İçinde yaşadığı hapishane olabilirdi. Çevresindeki nefret veya gerçekleştiremediği amacı. Gençliğimi kaybetmek. Hayır, sen o konuda endişelenmiyorsun. Neden olmasın? Üstelik karım da bana kızgın. O kızmak için daima bir neden bulacaktır. Rüzgar güçlendi, dalların ışırtısı arttı ve mangaldaki kömürler yanıp söndü. Neden ölürüz Arif? Arif ona hüzünle baktı ama bir şey demedi. Cebel Avi bile öldü diye devam etti vekil Harç. Yüreği iğneyle deşiliyordu sanki ama Arif konuşmayı başardı. Hepimiz ölümlüyüz, ölümlülerin çocuklarıyız. Söylediklerini bana hatırlatmana gerek yok diye onu tersledi Vekil Arç. Allah size uzun ömür versin efendim. Uzun olsun, kısa olsun. Sonu yine de kurtların, çıyanların arasında, mezarda olacak. Düşüncelerinizin eğlencenizi bozmasına izin vermeyin dedi Arif. Ölüm fikrini asla kendimden uzaklaştıramıyorum. Ölüm, ölüm, hep ölüm. Her an herhangi bir nedenle veya hiçbir nedeni olmadan gelebilir. Cebel abi nerede? Şairlerin şarkılarında konu aldığı adamlar nerede? Bu gerçekleşmemesi gereken bir ölümdü. Arif adamın solgun yüzüne ve korkusunu yansıtan gözlerine baktı. Ruh hali bulundukları yere tamamıyla zıttı. Önemli olan şey hayatın olması gerektiği gibi olması dedi nazikçe. Kadri eliyle kızgın bir hareket yaptı, keyiflerini öldüren bir sertlikle konuştu. Hayat olması gerektiği gibi, hatta daha iyi, hiçbir şey eksik değil. Haplarla gençlik bile geri getirilebiliyor. Ama ölüm bizi bir gölge gibi izlediği zaman bunların ne önemi var? Ölüm her saat bana kendini hatırlattığı zaman onu nasıl unutabilirim? Arif adamın huzursuzluğunun tadını çıkarıyordu ama hemen ardından kendi duygularından iğrendi. Güzel kızın ellerini aşkla ve arzuyla seyrederken kendi kendine ''Ayı göreceğim başka bir geceyi bana kim vaat edebilir ki?'' diye sordu. ''Bir ilişki daha içsek iyi olacak herhalde.'' dedi. ''Yine de yarın sabah uyanacağız.'' Arif hor gördüğü bu adamla bir fırsat yakaladığını hissetti. Etrafımızdaki muhtaç insanların kıskançlığı olmasaydı, hayatımız ağzımızda bu kadar kötü bir tat bırakmazdı. Vekil Arç onu küçümseyerek güldü. Yaşlı kadınlar gibi konuşuyorsun. Sokak halkının hayatını daha iyi hale getirebilseydik, kendi düzeyimize getirseydik, ölüm bizim peşimizi bırakır mıydı? Adam içindeki öfkeyi boşaltırken Arif durumu kabullenmiş gibi başını salladı. Sonra, ''Ölüm yoksulluk ve sefalet gibi kötü şartlarda kol gezer.'' dedi. ''Ölüm her yerde kol gezer aptal.'' ''Evet.'' Arif gülümsedi. ''Çünkü bulaşıcıdır. Bazı hastalıklara benzer.'' ''Cahilliğini tuhaf bir görüşle savunuyorsun.'' diyerek kıkırdadı Vekil Arç. ''Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz.'' dedi Arif adamın gülüşünden cesaret alarak. ''Öyle olabilir. İnsanların hayat şartları düzeldikçe acı azalır.'' Hayat daha değerli hale gelir ve mutlu insanlar mutlu hayatlarını sürdürebilmek için ölümle mücadele etmek ister. Bütün bunların ölü bir adama hiçbir yararı yok. Ama sihirbazlar bir araya gelip kendilerini ölüme karşı koymaya adayacaklar. Kabiliyet olan herkes sihirle uğraşacak. Ölüme ölümle karşı konacak. Vekil Arç tiz bir kahkaha attı, sonra da hayal kurmak için gözlerini kapadı. Arif nargileyi aldı, kömürler yanıp sönmeye başlayana kadar uzun bir nefes çekti. Kısa bir sessizlikten sonra yine udun sesi duyuldu. O harika ses şarkı söylemeye başladı. ''Bekle ey gece!'' ''Sen bir esrar keşsin Arif, sihirbaz değilsin.'' ''Ölümü böyle öldürürüz işte.'' dedi Arif içtenlikle. ''Neden işini tek başına yapmıyorsun?'' ''Her gün çalışıyorum, o tek başıma çalışmama engel değil.'' Vekil Arç bir süre müziği dinledi ama herhangi bir heyecan hissetmedi. ''Ah bir başarsan Arif, başarırsan ne yaparsın?'' ''Cebel abiyi tekrar hayata döndürürüm.'' dedi. O kadar hızlı söylemişti ki bunu, sanki kelimeler kendiliklerinden dökülmüştü. Adam ilgisizce dudak büktü. ''O senin bileceğin iş, ne de olsa katili sensin.'' Arif yüzünü acıyla buruşturdu, duyulmayacak kadar alçak bir sesle. ''Ah bir başarsan Arif!'' diye fısıldadı. 111. Bölüm. Arif Vekil Arcı'nın evinden ayrıldığında şafak söküyordu. Uyuşturucu sayesinde bulutlu görüntülerden ve seslerden oluşan sihirli bir dünyadaydı. Ayaklarının üzerinde zor duruyordu. Ayın ışığıyla parlayan ıssız sokakta evine yöneldi. Vekil Arç'ın eviyle kendi evi arasında yarı yolda konağın dış kapısının önündeki bir noktada karşısına nereden geldiğini anlayamadığı bir karaltı çıktı. ''Günaydın Arif efendim.'' dedi karaltı neredeyse fısıldayarak. Korkuyla karışık bir şaşkınlık geçirdi. Belki de korkusu şaşkınlıktan kaynaklanıyordu. Ama iki koruması karaltının üstüne atlayarak onu hareketsiz hale getirdiler. Arif karaltıya yakından baktı. Onun boynundan ayaklarına kadar siyah giyimli, siyahi bir kadın olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hizmetkarlarına onu salıvermelerini emretti. Onlar da kadını bıraktılar. ''Ne istiyorsun hanım?'' ''Seninle yalnız konuşmak istiyorum.'' dedi kadın, siyahi olduğunu doğrulayan bir sesle. ''Neden?'' ''Üzüntülü bir kadın sana dertlerini anlatmak istiyor.'' ''Allah acısın.'' diye sinirlendi Arif. ''Bu dilencilere para verilmediği zaman söylenen bir şeydi.'' Arif yoluna devam etmek üzereydi. ''Sevgili büyük babanın hayatı hatırına.'' diye dokunaklı bir sesle yalvardı kadın. ''Lütfen.'' Arif kızarak baktı ama gözlerini de ondan alamadı. O yüzü daha önce nerede ve ne zaman gördüğünü düşündü. Sonra kalbi o kadar hızlı atmaya başladı ki kafasından sarhoşluğu silip attı. Bu o meşhum gece bir sandalye arkasında gizlenirken Cebel Avi'nin odasının kapısında gördüğü yüzdü. Bu Cebel Avi'nin odasını paylaşan hizmetkarıydı. Korkudan dondu. Ona dehşet içinde bakarken dizlerinin bağı çözüldü. ''Onu kovalım mı?'' diye sordu hizmetkarlardan biri. ''Evin dış kapısına gidin, orada bekleyin.'' dedi Arif onlara. Onlar gidene kadar bekledi, böylece konağın önündeki açık alan onlara kaldı. Arif kadının ince siyahi yüzüne, dar ve yüksek alnıyla sivri çenesine, ağzının çevresini ve alnını dolduran kırışıklara baktı. Kendi içini rahatlatmak için kadının o gece onu görmediğini kendi kendine söyledi. ''Peki ama Cebel abinin ölümünden beri neredeydi, şimdi neden buradaydı?'' ''Evet hanım.'' ''Kendimle ilgili bir şikayetim yok.'' dedi kadın sakince. ''Ama sana her şeyi söylemek istedim, verdiğim sözü tutmak için.''
''Söz mü?''
Kadın Arif'e yaklaştı. ''Ben Cebel abinin hizmetkarıydım, o benim kollarımda öldü.''
''Sen mi?''
''Evet ben, inan bana.''
Arif'in kanıta ihtiyacı yoktu. ''Büyük babamız nasıl öldü?'' diye sordu. Tedirgindi.
Hizmetkarının cesedi ortaya çıkınca çok sarsıldı ve ansızın öldü. Ona destek olmak için hemen yanına koştum. Titriyordu. Çölün bile itaat ettiği o dev.
Arif o kadar derin bir iç geçirdi ki gecenin sessizliğini bozdu. Ay ışığından saklanmak istercesine başını üzüntüyle eğdi.
Kadın hikayesine devam etti. ''Onun vasiyetini gerçekleştirmek için sana geldim.''
Arif titreyerek başını kaldırdı. ''Vasiyeti nedir? Söyle bana.''
Kadının sesi ay ışığı kadar dingindi. ''Vefat etmeden önce bana, sihirbaz Arif'e git ve ona büyük babasının ondan memnun bir şekilde öldüğünü söyle.'' dedi.
Arif bir tarafına iğne batmış gibi sıçradı. ''Seni yalancı, sen ne yapmaya çalışıyorsun?''
''Ne oldu?''
''Nasıl bir oyun oynamaya çalışıyorsun, onu söyle bana.''
''Söylediklerim doğru, Allah şahidimdir.''
''Katil hakkında ne biliyorsun?'' diye ona kuşkuyla sordu Arif.
''Bir şey bilmiyorum efendim.'' dedi kadın masumane. ''Efendim vefat edeli beri yataklara düşmüştüm. İyileşince ilk yaptığım şey sana gelmek oldu.''
''Efendin sana ne dedi?''
''Sihirbaz Arif'e git ve ona büyük babasının ondan memnun bir şekilde öldüğünü söyle.'' dedi.
Yalancı dedi Arif tehditkar bir sesle. Sen kendini akıllı sanıyorsun. Sen biliyorsun benim... Sesinin tonunu değiştirdi. Beni nerede bulacağını nasıl bildin?
Buraya gelir gelmez seni sordum. Vekil Arcın evinde olduğunu söylediler. Ben de bekledim.
Sana Cebel Avi'yi benim öldürdüğümü söylemediler mi?
Cebel Avi'yi kimse öldürmedi. Kadın dehşete kapılmıştı. Onu kimse öldüremezdi.
''Hizmetkarını kim öldürdüyse onu da o öldürdü.''
''Bu bir yalan, adam benim kollarımda öldü.'' diye kızgınlıkla bağırdı kadın.
Arif ağlamak istiyordu ama tek bir gözyaşı akmadı gözünden, kadına göz ucuyla baktı.
''Ben gideyim efendim.'' dedi kadın içtenlikle.
''Doğruyu söylediğine yemin eder misin?'' diye sordu Arif, sesi boğuk ve sertti. Sanki konuşan azap çeken vicdanıydı.
''Allah'ın huzurunda yemin ederim, Allah şahidimdir.'' dedi kadın açık açık.
Şafağın renkleri ufku boyarken kadın oradan ayrıldı. Arif kadın kaybolana kadar onu gözleriyle izledi. Yatak odasına gittiğinde kendinden geçti. Birkaç dakika sonra kendine geldiğinde yorgunluktan bitmişti, uykuya daldı. Uykusu sadece 2 saat sürdü. Büyük bir sıkıntıyla uyandı. Hanaş'ı çağırdı. Hanaş yanına geldi. Arif ona kadının hikayesini anlattı. Hanaş ona şaşkınlık içinde baktı. Hikaye bittiği zaman gülmeye başladı. ''Dün gece ne içtiniz?'' ''Dün gece gördüklerimi hayal etmedim. Gerçekten oldu, bundan eminim.'' ''Uyu,'' dedi Hanaş ona samimiyetle. ''İyi bir uykuya ihtiyacım var.''
''Bana inanmıyor musun?''
''Tabii ki hayır. Sana söylediğim gibi uyursan uyandığında sen de bunlara inanmayacaksın.''
''Neden bana inanmıyorsun?''
Anaş güldü. Sen vekil Arcin evinden ayrıldığında ben penceredeydim. Sokaktan eve doğru geldiğini gördüm. Konağın önünde biraz durdun. Sonra da ardında hizmetkarlarla yoluna devam ettin. Arif ayağa fırladı. Hizmetkarları çağır dedi muzaffer bir edayla. Hayır dedi Anaş parmağıyla onu uyararak. Onları çağırırsan akıl sağlığından kuşku duyarlar. Ne gördüklerini senin önünde söylemelerini isteyeceğim.
''Hizmetkarlar zaten bize fazla saygı duymuyorlar. Kalan saygılarını da boşa çıkarma.''
Arif'in gözlerinde çılgınca bir ışık parladı. Kendine değilmiş gibi konuştu. ''Ben deli değilim, hayal görmedim. Cebel abi benden memnun ölmüş.''
''Belki öyleydi.'' dedi Hanaş anlayışla. ''Ama hizmetkarları çağırma.
Eğer başımıza dert açılacaksa önce senin başına gelecek.''
''Allah saklasın.'' dedi Hanaş tatlılıkla. ''Kadın konuşsun o zaman. Nereye gitti?'' Arif hatırlamaya çalışırken yüzünü buruşturdu. Sonra da endişeyle ''Nerede yaşadığını sormayı unuttum.'' dedi.
''Eğer gördüklerin gerçekse neden gitmesine izin verdin?''
''Gerçekti.'' diye ısrar etti Arif. ''Ben deli değilim. Cebel abi öldüğünde benden memnunmuş.''
''Heyecanlanma.'' dedi Hanaş. ''Sabırla dinlenmen lazım.'' Hanaş Arif'e yaklaştı, saçlarını karıştırdı ve onu şefkatle yatağa doğru itti. Arif uzanana kadar yanında bekledi. Arif yorgunlukla gözlerini kapadı ve derin bir uykuya daldı. 112. Bölüm. Arif sakin ama kararlı bir sesle ''Buradan ayrılmaya karar verdim.'' dedi. Hanaş o kadar şaşırdı ki malzeme karıştırmakta olan elleri hareketsiz kaldı. Etrafına ihtiyatla baktı, çalışma odasının kapısının kilitli olmasına rağmen korkmuş göründü. Arif Hanaş'ın şaşkınlığını görmezden geldi. Bir yandan konuşmaya, bir yandan da çalışmaya devam etti. ''Bu hapishane bana sadece ölümü düşündürüyor. Sanki bu eğlenceler, bu içki ve dansçılar ölümün habercisi. Çiçek dolu her bahçede mezar kokusu alıyorum.''
''Ama asıl sokakta bizi gerçek ölüm bekliyor.'' dedi Hanaş endişeyle.
''Bu sokaktan uzaklara gideceğiz.'' Gözlerini Hanaş'ın gözlerine dikti. ''Ve bir gün zafer kazanıp geri döneceğiz.''
''Buradan kaçabilirsek?''
''Adi herifler bize güveniyor, buradan kaçabiliriz.''
Bir süre sessizce çalıştılar.
''Senin de istediğin bu değil miydi?'' diye sordu Arif. ''Neredeyse unutmuştum.'' diye ürkekçe mırıldandı Anaş. ''Peki söyle bana, buna neden bugün karar verdin?''
Arif gülümsedi. ''Eğer ne kadar evine saldırıp hizmetkarını öldürdüysem de, büyük babam bana benden memnun olduğu haberini gönderdi.''
Hanaş'ın yüzünde yine şaşkınlık belirdi. ''Uyuşturucunun etkisindeyken gördüğün bir hayalden dolayı hayatını tehlikeye mi atacaksın?''
''Ne dersen de. Ama ben öldüğü zaman benden memnun olduğuna inanıyorum. Ne saldırı ne de cinayet onu kızdırmadı. Ama şimdi nasıl yaşadığımı görse öfkesi dünyaya sığmazdı.''
Sesini alçalttı. ''Onun için benden memnun olduğunu bana hatırlattı.''
Hanaş duyduklarına şaşırarak başını salladı.
''Ondan hiçbir zaman bu kadar saygıyla söz etmezdin.''
''O önceydi, şüphelerim vardı. Şimdi öldü o, ölülere saygı göstermek lazım.''
''Huzur içinde yatsın.''
''Onun ölümüne neden olduğumu unutmama Allah izin vermesin. Onun için mümkünse onu hayata geri getirmeliyim. Eğer başarırsam bir daha ölüm diye bir şey olmayacak.''
Hanaş karamsarlıkla ona baka kaldı.
''Şu ana kadar sihrin sana verdiği tek şey birkaç uyarıcı hap ile o tahrip edici şişeler.''
''Sihrin nerede başladığını biliyoruz ama nerede bittiğini tahmin bile edemeyiz.''
Odada etrafına bakındı. ''Defter dışındaki her şeyi toplayalım. Defter sırlarımızın olduğu hazine. Onu gömleğimde taşırım. Buradan çıkmak düşündüğün kadar zor olmayacak.''
45. Ayrımın sonu. Sayfa 444.